Charles Allen isminde bir pastör bir gün kendisini görmeye gelen bir arkadaşının hikayesini anlatıyor. Ve diyor ki arkadaşım çok gergin bir şekilde içeriye girdi. Ya kelimenin tam anlamıyla kendini hasta edecek kadar endişeli görünüyordu. Artık bitmiş durumdaydı. Ve adamın doktoru pastörüyle de görüşmesini istemiş. Pastörüne bir danış demiş. Yani doktor tavsiyesiyle kendi pastörüyle görüşmeye karar vermiş. Ve pastörü ziyaret etmiş, ofisine girmiş. Bir süre konuştuktan sonra pastör masasının altına uzanmış ve bir kağıt alıp arkadaşına, o gelen ziyaretçiye demiş ki, sevgili kardeşim, eğer bir doktora gitseydin o sana bir reçete verecekti muhtemelen. Ve ben de bugün tam olarak onu yapmak istiyorum diyor. Reçeteye aynen benim yazdığım şekilde uy lütfen, benim yazdığım gibi uygula diyor. Ve 7 gün boyunca günde 5 defa dua ederek ve dikkatini vererek Mezmur 23'ü okumanı istiyorum diyor. Ve lütfen odaklan diyor. Uyandığında her yemekten önce 3 yemek vakti ve yatmadan önce lütfen 23. mezmuru oku diye ona bir öneride bulunuyor. Ve bu pastör arkadaşının bir hafta içinde gerçekten tamamen farklı bir kişi olarak geri döndüğünü aktarıyor bize. Bu kaygılı adam bir hafta sonra geldiğinde çok daha farklı bir kişi olarak geliyor onun yanına. Ve bu mezmur gerçekten harika ve kime güvenmemizi gösteren bir mezmur. Canımızı tazeliyor, ruhumuz için çok harika sözler içeriyor ve her birimize güven veriyor kardeşler. Günümüzde hepimiz birçok şey yaşıyoruz, birçok sorunlar ve baskılar içerisindeyiz ve bu mezmur bugün bizler için bir reçetedir. Ben de tıpkı o pastörün yaptığı gibi size bir reçete vermek istiyorum bugün. Yaşamaya değer bir hayata sahip olmak istiyorsak, kesinlikle ihtiyacımız olan şeylerden biri, hatta en önemlisi yaşam için yeterince büyük olan bir şeye imandır. O da Tanrı'nın kendisidir. Tanrı'ya iman etmektir. Mezmur yazarı her zaman başlamamız gereken yerden başlıyor ve hizmet etmeye değer bir Tanrı'yla başlayarak aslında bize bir örnek veriyor. Değerli kardeşler, sevgili misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Antalya İncil Kilisesi'nin pazar ibadetindesiniz. Ve bir pazar daha hamdolsun ki Rabbin arasının huzurunda bir aradayız. Bir arada olma ayrıcalığına sahibiz. İlahilerimizle birlikte Rabbi övdük. İlahilerle Rabbi yücelik sunduk. Ve onun sözünden şimdi hikmet, teselli, umut ve cesaret bulacağımıza inanıyorum. Mezmur serimiz devam ediyor. Bu hafta sizinle az önce vurguladığım gibi Mezmur 23'ü paylaşıyorum. Mezmur 23'ü vaaz ediyorum. Kutsal kitaplarımızı açalım lütfen. Benimle birlikte takip etmek isterseniz 23. mezmuru takip edebilirsiniz. Canlarımızın çobanı olan Rab'be yaklaşalım onun sözü aracılığıyla. Şöyle söylüyor Mezmur 23. Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler, adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile korkmam, çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın, başıma yağ sürersin, kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım. Amin. Ya Rab lütfen şimdi gel, gözlerimizi aç ve sözünde dediği gibi yasandaki harikaları görelim. Bilmediğimiz akıllarımız işleri bize bildir ve yüreklerimizi aydınlat. Gerçekten her birimize cesaret, umut, teselli ve güven versin senin sözün diye dua ediyorum İsa'nın adıyla. Amin. Çok değerli bir mezmura daha başlıyoruz. Yani gerçekten ben her okuduğumda yüreğime su serpen bir mezmur. Mezmur 23. Tabii genellikle cenazelerde duymaya alışkınız muhtemelen. Cenaze törenlerinde sık sık kullanırız. Rab çobanımdır diye birçok yerde cenaze törenlerinde kullanılır. Ama ben bugün az önce hikayeye başladığım pastörle hemfikirim. Esas yaşam için bir reçetedir bu mezmur. Yaşamlarımız için uygulamamız gereken çok değerli sözlerdir. Çok değerli bir mezmurdur. Aslında çok kişisel bir mezmur. Çünkü Davut hep benim tanrım, benim çobanım, benim kurtarıcım diye hitap ediyor değil mi Tanrı'ya? Ve Davut'un Tanrı'yla ilişkisini çok harika bir şekilde yansıtıyor bu mezmur. O kadar yakın, o kadar değerli ki Davut Tanrı'yla, ona gerçekten güvenini müthiş sözlerle sunuyor. Ve Tanrı'ya sen diye söz etmekten çekinmiyor çünkü Tanrı onun babası. Evet, belki yüksek mevkilerdeki insanlara yaklaşırken önümüzü ilikler ve siz diye hitap ederiz saygımızdan ve onun makamından dolayı. Tanrımız için de şüphesiz ki böyledir. Ama biri ona baba diyorsa, baba sen demekten de çekinmez. Babam diye yaklaşmaktan da çekinmez. Ve Davut'un bu mezmurda yaklaşım şekli tam olarak budur. Tanrı benim çobanımdır diyor. Benim babamdır, benim sahibimdir diyor bir anlamda. Ve kutsal kitapta bildiğiniz gibi Tanrı bir çoban olarak sık tasvir ediliyor değil mi? Tanrı'yı bir çoban olarak birçok kez görüyoruz. Eski ahitte de bunu görüyoruz. Yeni ahitte de İncil'e baktığımızda İsa Mesih'in de kendisi için ne dediğini görüyoruz. Ben iyi çobanım. İsa ben iyi çobanım diyor. Ve Tanrı halkıyla ilişkisini tanımlarken sık sık çoban ve koyun benzetmesi üzerinden aslında bizlere konuşuyor değil mi? Çoban ve koyun. Üzerimize alınmayalım ama koyunlar çok da akıllı hayvanlar değiller. Hatta aptaldırlar doğrusunu söylemek gerekirse. Neden? Çünkü sürü psikolojisinden örnek verecek olursak bir iki koyun kendi etrafında dönmeye başlasın. Bütün sürü sorgusuz sualsiz o İki şeyi takip etmeye başlar. Hatta bu şekilde telef olan koyunlar var. Günlerce biri fark etmezse günlerce hiç kimse demiyor biz ne yapıyoruz diye. Hepsi birbirini takip edip dönüp ölüyorlar. Ve geçenlerde bir video izledim. Şans eseri drone'la geçerken fark etmişler. O şeye geçmiş sürü. İyi ki gidip yakalamışlar herhalde birkaç saat sonra muhtemelen. Artık ne halde durdurmuşlar bilmiyorum. Böyle hayvanlardan bahsediyoruz ve Tanrı insanla ilişkisini açıklamak için nedense bu hayvanları kullanıyor. Çobandan ve koyundan bahsediyor. Ve aynı zamanda birisi uçurumdan atlamaya başlarsa çok daha kötüsü, dönerek ölmek de kötü de yani saatlerce başın döne döne. Onlar da sorgusuz sualsiz o çukurdan atlıyorlar. O uçurumdan atlıyorlar aslında. Birbirlerini takip ederlerse birbirlerine faydadan çok zarar getiriyorlar. Zararlıdır aslında. Ve koyunlar kardeşler savunmasız, bağımlı hayvanlardır. Çobana ihtiyaçları vardır. Ve ruhsal olarak aslında bu yöne bakacak olursak insanoğlu tam olarak öyledir. Tanrısal işleri anlama konusunda, bu dünyanın dışındaki yaşamla ilgili fikirler konusunda, sonsuz yaşam ve sonsuz ölüm konusunda insanoğlu tıpkı bu aptal koyunlara benziyor. Eğer yol gösteren çobanımız olmasaydı, büyük ihtimalle bizler de kendi yollarımızda tıpkı koyun örneklerinde olduğu gibi telef olup giderdik. Bir şekilde o yollarda mahfa giden koyunlar haline gelirdik. Sürü halinde muhtemelen ölümümüze koşmaya devam ederdik. Tanrı bize yol göstermezse, Tanrı ruhlarımızı ve canımızı beslemezse doğru şekilde ilerleyemeyiz. Doğru şekilde yönü bulamayız. Gerçekten o yollarda kayboluruz ve mahvolup gideriz aslında değil mi? Bir düşünelim gerçekten hem kendimizi hem Tanrı'yı tanımayan insanları. Ruhsal konularda bilgisizse kişi genellikle alaycı olur. Tanrı'yı küçümser, yapılan ibadeti küçümser. Bir şekilde bu kibir, ego ve kendini bilmiş zannetmekle ilgilidir ve Tanrı'nın gözünde aptal bir koyun nasılsa böyle bir insan ruhsal konuda aynen öyledir. Ve kutsal kitap böyleleri için aptal kişi der aslında. İçinden Tanrı yok der. Küçümser aslında Tanrı'nın işlerini. Böyle görüyoruz kutsal kitapta. Ve Davut bu mezmurda dinlendirdiği sözlerle aslında tam olarak bunu söylüyor. Tanrı bizi uygun yerlere götürmezse hepimiz mahvoluruz. Hepimiz yok oluruz. Neden? kendi düşüncelerimizden, kendi yollarımızdan, kendi egolarımızdan, kendi kibirimizden, hareketlerimizden, bağımsız hareket etme arzularımızdan hepimiz mahvolup gideriz muhtemelen. Çobanımıza bağımlı yaşamamız gerekiyor. Davut'un bu mezmurundan tam olarak ben bunu anlıyorum. Çobana bağımlı yaşamazsam mahvolmuşum, vay başıma. Ona olan özür dilerim. İnançla hayatta kalabiliriz sadece. Ona olan imanla sonsuz yaşama kavuşabiliriz sadece. Ve kaygılar ve sıkıntılar içerisinde yalnız o bizi kurtarabilir. Başkası değil. Başka yerden yardım gelemez. Başka yerden gelen yardım hiçbir zaman Tanrı'nın sunduğu yardım kadar kalıcı, kurtarıcı ve güçlü olamaz aslında. İnsan gururu birçok zaman aslında buna engel olabiliyor, biliyor musunuz? Genellikle işleri kendi çabamıza ve sözde bilgeliğimize güvenerek halletme eğilimine sahibiz hepimiz, bütün insanlar. Fakat günün sonunda samimi her yürek fark eder ki koca bir sıfır var elimizde, başka hiçbir şey yok. Koca bir sıfır var. Rüzgarı yumruklamaya benziyor yaptıklarımız. Rüzgarı kovalamaya benziyor yaptıklarımız. Ve fakat Davut'un fark ettiği şeyi fark edersek o zaman çok farklı. Davut gibi aslında ilk hatırlamamız gereken şey Tanrı'nın yol gösterici olduğunu kabul etmek. Tanrı'nın yol gösterici olduğuna inanmak olmalıdır. Kabul etmek derken bugün burada birçoğunuz Hristiyan, evet biliyorum Tanrı'nın yol göstericiliğini kabul ediyorsunuz, kabul ediyoruz birlikte. Ama teorik olarak kabul etmekten bahsetmiyorum ben bugün. Evet Tanrı benim kralım, Tanrı benim kurtarıcım, Tanrı benim egemenim, Tanrı benim çobanım diye çok kolay okuruz, amin deriz, kapatırız kitabımızı. Ama ne oluyor? Hayatımız değişmiyor bu şekilde. Kendi yollarımıza devam ediyoruz. Kendi düşüncelerimize devam ediyoruz. O yüzden diyorum teorik olarak değil, zaten bildiğimiz ve kabul ettiğimiz şekilden bahsetmiyorum ben bugün. Yüreklerimizi, yaşamlarımızı, düşüncelerimizi değiştirmesi gereken şekliyle ben bugün kabul edilmesi gerektiğini savunuyorum. Teşekkürler canım, sağ ol. Ve bir anlamda gerçekten ona danışarak, dua ederek, yol göstericiliğine sığınarak ve onsuz yolumuzu kaybedeceğimiz bilinciyle aslında Tanrı'ya yaklaşmamız gerekiyor. Ülkemizde bir söz var, topluluğumuzda bir laf var. Her şeyi yaptıktan sonra, bundan sonra diyorlar ki işimiz Allah'a kaldı. Bu normal bir ifade gibi gelebilir ama insan gururunun en üst, insan kibirinin en üst göstergesidir, biliyor musunuz? Ne demek işimiz Allah'a kaldı ya? İnsan işte bu kadardır. İnsan kendi çabasıyla Tanrı'ya ulaşmaya çalışıyor. İnsan kendi çabasıyla doğru olmaya çalışıyor. İnsan kendi çabasıyla bütün işlerini halletmeye çalışıyor. Tanrı'ya danışmaya gerek bile duymuyor. Ama her şey bittikten sonra işimiz Allah'a kaldı. Artık sadece o yaparsa o yapar. Tanrı tam olarak bunu ters düz etmek istiyor. Bu düşünceyi tamamen farklı bir şekilde değiştirmek istiyor. İşimiz en başta Tanrı'da olmalı. Daha sonra kendi yollarımız olmalı. İşimiz en başta Rab'e kalmalı. Daha sonra Rab'den gelen hikmetle hayatlarımızdan taşmalı aslında. Kutsal kitaptan gördüğümüz şey budur. En son yapılacak her şey bittikten sonra Tanrı'ya bakmak değil Tanrı'nın istediği ilişki. Tam aksine her şeye başlamadan önce Tanrı'ya bakmaktır Tanrı'nın istediği. Tıpkı Martin Luther'in o meşhur örneğindeki gibi, değil mi? Yani o kadar çok yoğunum ki diyor, bugün 3 saat dua etmezsem asla çalışamam diyor. Asla Tanrı'ya odaklanamam diyor. Asla hizmetimi yerine getiremem diyor. O kadar yoğunum çünkü. Neden? Tanrı'ya güveniyor. Ondan beslenmezsem, ondan mahvolmazsam, ondan yönlendiriş almazsam kesinlikle mahvolup gideceğim. Bunun farkında olan Tanrı kulları gibi aslında bugün hepimizin bunun farkında olması lazım. Lafta değil, teoride değil, amin deyip geçerek ya da okuyup kapatarak değil, gerçekten hayatlarımızı değiştirerek Tanrı'ya itaat etmemiz gerekiyor ve iman etmemiz gerekiyor, değil mi? Kararlarımızda ona danışmayı, ona sormayı aslında huy edinmemiz gerekiyor. Her şeyde ilk Rab sen ne istersin demeyi huy edinmemiz gerekiyor. Her şeyi yaptıktan sonra değil. Her şeye başlamadan önce Tanrı'ya yaklaşmamız gerekiyor. İşimiz Rab'e kalırsa zaten en güzelini O yapacak. İşimiz, ihtiyacımız olan şey O'nun istediği zamanda olacaksa zaten ne mutlu bize. Çünkü biliyoruz ki Tanrımız asla acele etmez ama hiçbir zaman da geç kalmaz. Hatırlayın, Yusuf'u o kuyuya atılmasına rağmen tam zamanında oradan çıkardı. Tam zamanında o kervanın geçmesini sağladı. Tam zamanında satılıp Mısır'a gitmesini sağladı. Tam zamanında kıtlık çıktı. Tam zamanında insanlar didindi, çabaladı. Ve tam zamanında Tanrı Yusuf'u hapse attı ve hapisten çıkarttı. Her şey tam zamanındaydı. Tanrı'da tesadüflere yer yok. Tanrı her kulu için esenlik dolu tasarlara sahiptir. Yeter ki evet gerçekten işimiz Rab'e kaldı diyebilelim ama en başta. İşimiz Rab'e kaldı güzel bir şeydir ama en son yapılacak şeye atarak kirletmediğimiz müddetçe güzel bir şeydir. Eksiğimiz mi var kardeşler? Tanrı'nın huzurunda dinlenmeye, tazelenmeye mi ihtiyacımız var? Evet, 2023'ü düşündüğümde çok var. Sıkıntılarımız mı var? Peşimizi mi bırakmıyor sıkıntılar gerçekten? O zaman gelin Tanrı'ya yaklaşalım. Gelin Rab'in önünde diz çökelim. Çünkü hayat ve hizmet onunla başlar. Yaşamın kaynağı Rab'in kendisidir. O çobanımızdır diyor Davut. Çobanımızdır. Onda gerçekten eksiğimiz olmaz. Sakinliğe, ruhsal beslenmeye, dinlenmeye ihtiyaçlarımız için bizi yeşil çayırlara götürecek, sakin sularda dinlendirecek kişi Rab'in kendisidir. Bizim gideceğimiz yollar büyük ihtimalle her zaman fırtınalı olacak, her zaman dikenli olacak. Kendi çabalarımız her zaman karanlık vadilerden ilerleyecek. Ama sonunda üzücü olan ne biliyor musunuz? Kendi çabamıza devam edersek sonunda esenlik de yok onun. Ama Rab bizi karanlık ölüm vadilerine götürürse onun tasarısı çok farklıdır. Rab'e bakarsak gerçekten sakinliğe, ruhsal beslenmeye kavuşacağız. İsa da tam olarak bunları söyledi değil mi? Yeni Ahit'e baktığımızda İsa ben iyi çobanım dedi ve aynı zamanda dedi ki ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin. Bana gelin ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin. Benden öğrenin dedi değil mi İsa? İyi çobanımız, iyi ki iyi çobanımız İsa'nın kendisidir, Rab'in kendisidir. Eğer bu söze kulak asar, hayatımızı gerçekten bu doğrultuda düzenlersek ve Tanrı gerçekten bizim çobanımız olursa, gerçek ihtiyacımız olan her şeye, onun kararı, onun hikmeti ve onun bilgeliği doğrultusunda sahip olacağız. Şüphem yok buna. Şüphem yok çünkü Tanrı koyunlarının her ihtiyacıyla ilgilenir. Tanrı koyunlarının her yarasını sarmayı bilir. Tanrı koyunlarını beslemesini bilir. Tanrı koyunlarının neye ihtiyacı olduğunu bilir. Ve hareket eder. Harekete geçer. Biz yaşayan bir Tanrı'ya inanıyoruz. Biz dünyayı yaratıp içindekileri bırakıp yüz çeviren bir Tanrı'ya değil. Gerçekten dünyayla ilgilenen, insanların her anıyla ilgilenen bir Tanrı'ya inanıyoruz. Ve ona ibadet ediyoruz kardeşler. Neden onun kararı ve hikmeti diyorum? Neden onun doğruluğu diyorum? Neden onun zamanı diyorum? Çünkü bizim isteklerimiz, bizim kararlarımız bizim için her zaman en iyisi değildir. Bizim isteğimiz, bizim kararımız bizim için her zaman en iyisi değildir. Koyunlar gibi isek eğer ki ruhsal olarak onu görüyoruz, bunu iddia edemeyiz. Koyunlar gibi isek bunu iddia edemeyiz maalesef. Ve kardeşler, Yeni Ahit'te Filipililer kitabına baktığımızda aslında bu güveni görüyorum biliyor musunuz? Tüm bunlar birleşince emin olabiliyoruz ki Tanrı sağlar, Tanrı karşılar. Filipililer 4:13 der ki, beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Kimin aracılığıyla? Onun aracılığıyla. Kendi gücümle değil. Günümüz motivasyon sözleri İnsana hep kendi gücüyle, kendi düşüncesiyle yapabileceğini gazlıyor diyeyim. Ama emin olun sonu yine hayal kırıklığıdır. Çünkü insan tam olarak Tanrı'dan almadığı sürece hiçbir motivasyon onu ulaşması gereken yere götüremez. Hiçbir düşünce şekli Tanrı'nın vermek istediği düşünce şekli gibi olamaz. En iyi TED konuşması, en iyi gerçekten tavsiye bile bizim hayatlarımızı güzelleştirmeye yetmez Tanrı'nın yanında. Ve yine Filipililer 4:19-20 şöyle diyor. Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır. Babamız Tanrı'ya sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin. O karşılayacak. Vadi uzun ve yalnız olabiliriz. Ama sen benimlesin dememiz lazım. Kaygılıyım ama senin asan değneğin beni teselli edecek. Ölümden korkuyorum belki ama sonsuza kadar Rabbin evinde yaşayacağım. Davut bunun farkındaydı. Ve karanlık ölüm vadisinden geçsem bile korkmam. Çünkü sen benimlesin diyor Davut. Belki sizin de aklınıza gelmiş olabilir ama birisi şu soruyu sormuş. Peki bir çoban neden tehlikelerle ve ölüm tehditleriyle dolu bir vadiye koyunu götürür ki? Neden karanlık ölüm vadisinden geçmem gerekiyor ki benim? Neden karanlıklardan geçiyoruz bu yaşamda? Neden sıkıntılar çekiyoruz? Ya geçen yıl ikinci oğlumuz Samuel yoğun bakıma alındığında biz çok karanlık bir vadiden geçtik gerçekten. Yani Ferah ben eve eşyalar almaya gittiğimde beni aradığında gece doktor çağırıyor dediğinde yüreğim yerinden çıkacak gibi korktum gerçekten. Ve 10-15 gün o çocuk yoğun bakımda yattı. Benim için inanılmaz bir ölüm vadisiydi orası. Ama biliyor musunuz? Yüreğimde hiçbir zaman esenlik gitmedi, inanın bana. Hiçbir zaman Rab'be güven gitmedi. Ve ilginçtir, Tanrımız gerçekten çok ilginçtir. Normal zamanda olmayan yakınlığını o zamanda hissettiriyor. O karanlık vadiden geçerken. Ve birisi diyor ki, karanlıklardan geçiriyorsa çoban bizi, daha iyi bir yere götürmek için değil de ne içindir? Tanrı bizim çobanımızsa ve karanlıktan geçmeye izin veriyorsa, o vadiden yürümeye izin veriyorsa, gerçekten daha iyi bir yere yolculukta olduğumuz içindir. Lütfen unutmayın. Bugün karanlık bir vadiden geçtiğinizi hissediyorsanız, bugün gerçekten sıkıntılı, stresli ve kaygılıysanız, kardeşler bilin ki Rab'e güvenenleri Rab o vadiden boşuna geçirmiyor. O ölüm vadisinden boşuna yürümüyorsunuz. Evet, yollar dikenli. Koyunlar yaralanıyor, ayakları sakatlanıyor, kirleniyorlar, bakıma ihtiyaçları oluyor. Ama günün sonunda iyi çoban onların başına yağ sürüyor, onları temizliyor. Ve biliyorsunuz geçmişte yağ şifa için de çok kullanılırdı. Burada o yüzden ne diyor? Başıma yağ sürersin. Çoban ilgileniyor, iyileştiriyor, bakımını yapıyor, ayağı kaldırıyor. Ve o ölüm vadisinden sonra çok daha değerli bir yerde, çok daha mutlu bir şekilde yaşamasını sağlıyor. Dünyasal bir çoban bile bunu yaparken, ki gerçekten iyi bir adanmışlıkla yapabilir bunları ancak, Tanrı neler yapmaz? Tanrı neler sağlamaz? Mümkün olan tek cevap, eğer karanlık ölüm vadisinden geçiyorsak, daha iyi bir yere ulaşmak içindir. Daha iyi bir yere yolculuktayız, sevinebiliriz. Evet, acılar çekerken sevinmek zordur. Ama daha iyi bir yere ulaştığımızda, geriye dönüp baktığımızda hepiniz fark ettiniz geçmişte sadece bir anı olarak kalıyor. Sadece bir anı kalıyor. Hepimiz yola bakıyoruz, hayat devam ediyor. Öyle ya da böyle yaşamayı öğreniyoruz değil mi? Ve Tanrı'nın çobanlığında ulaşabileceğimiz nihai yer, kutsal kitaba göre biliyoruz ki cennetin kendisidir. Tanrı ile olacağımız yer, Tanrı ile yaşayacağımız yer, ölümün, acının, gözyaşının, hiçbir lanetin olmadığı, teselli edileceğimizin, gözyaşlarımızın silineceği yerde olacağız. O zaman bu dünyada eğer karanlık ölüm vadisinden geçiyorsak, sıkıntılardan geçiyorsak, ölüm acıları yaşıyorsak, zorluklar içerisindeysek, bilin ki daha iyi bir yerde teselli edileceğiz. Bilin ki yolun sonu çok daha güzeldir. Ve bu yola değecek kadar güzel olduğu için Tanrı bizi bu yollarda yürütüyor. İnanın buna. Tanrı boşuna o yollarda yürütmüyor. Fakat bilmemiz gereken şey şu ki, ne kadar yalnız hissedersek hissedelim, Davut onu keşfetmişti. Karanlık ölüm vadisinden geçerken sen benimlesin. Kardeşler, şeytan her zaman yalnız olduğunuzu söyleyecek. Şeytan her zaman her birimize işe yaramaz olduğumuzu hatırlatacak belki. Şeytan her zaman çabalarımızın, didinmelerimizin boş olduğunu söyleyecek belki. Şeytan her zaman belki de köşeye sıkıştın, artık ne gerek var uğraşmaya diye ellerimizi, kollarımızı artık indirmemiz için çabalayacak. Ama diyor ki, Tanrı sen benimlesin. Şeytana hiçbir yalanla inanmayın lütfen. Tanrı bizimleyse, en berbat durumda olsak dahi bu dünyada en zaferli görünen kişiden daha zaferliyiz. Sadece ruhsal olarak henüz bütün dünya görmedi bunu. Çünkü kutsal kitap diyor ki, galiplerden üstünsünüz. Galiplerden üstünsünüz. O yüzden Tanrı'ya güvenmekten vazgeçmeyelim kardeşler. Duygularımız, korkularımız, kaygılarımız bize her zaman tam tersini söylese bile, ki öyle olmuştur büyük ihtimalle her zaman hepimiz için, şeytan yalnız kaldığımız yalanına bizleri inandırmaya çalışsa da, terk edildiğimizi bile bazen söylese de, Tanrı seninle artık ilgilenmiyor dese bile, biz biliyoruz ki Tanrı ve onun yanılmaz, güvenilmez, her zaman gerçek olan sözü tam aksini söylüyor. Öyleyse ben buna inanmayayım da şeytana mı inanayım? Ben buna inanmayayım da teşviğimi kıracak dünyaya mı inanayım? Ben buna inanmayayım da egosuyla, zayıflıklarıyla, saldırganlıklarıyla dışarıda yaşayan insanların söylediklerine mi inanayım? Yok. Tanrı'nın sözüne inanıyoruz ve Tanrı'nın sözü diyor ki, ben sizinle olacağım. Her vadiden geçerken, ölümden bile geçerken, ateşten bile geçerken. O yüzden gözümüzü Tanrı'dan bu dünyaya çeviren sıkıntılar olsa da kardeşler, lütfen hatırlayalım. Bu böyledir, Tanrı bizimledir ve Tanrı o sıkıntıların ortasında kendisine bakmamızı istiyor. Kendisine odaklanmamızı istiyor. Çünkü Tanrı bizimledir. Onun adı İmmanuel'dir. Ve bu gerçek dışında inandığımız bütün yalanlar, baktığımız bütün yollar ve çıkış kapısı gibi görünen yerler bilin ki sahtedir. Bilin ki gerçek değildir. Uyuşturucu gibidir. Uyuşturucu gibidir ve dikkat edelim, bizi alıştırmasın bu sahte yollar. Çünkü geçici mutluluk ya da kafa dağınıklığı verir belki, ama ruhunuzun yenilenmesi uyuşturucuya bağlı değildir. Bu dünyanın sağladığı uyuşturuculara da bağlı değildir. O yüzden uyuşturucu gibi görünen bu şeylere yönelmeyelim ruhumuzun tazelenmesi için. Tanrı'ya, onun vaat eden sözüne ve onun bizler için gerçekten hazırlanmış olduğu harikalara yönelelim. O zaman her şey çok daha farklı olacak. Çünkü biliyoruz ki kalıcı olan tek şey de budur. Kimileri doğaya bakıyor, kimileri doğaya tapıyor, kimileri doğadan gerçekten çok medet umuyor ve kimi dünya güzelliklerine odaklanıyor, her şey Tanrı'dır diyor, her şeyde Tanrı vardır diyor. Kimileri farklı şeylere bakıp geçici şevkler alıyor. Fakat biliyor musunuz, bütün bunlar yok olacak. Tıpkı bir defter gibi Tanrı diyor ki, bu dünyayı aslında dürecek. Bu dünya tamamen ortadan kalkacak. Rabbin gözünde bu dünya böyledir. İnsanların bu çok önem verdiği dünya bir defter gibi Rabbin huzurunda dürülecek ve yok olacak aslında. O yüzden Rabbin sözü sonsuza dek kalıcıdır ve ona güvenelim, ona gidelim. Bu sözlerin biliyor musunuz, Davut'un hayatından çıkması, Davut'un ağzından dökülmesi benim için çok daha değerli hissettiriyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü Tanrı sözünü iletmek için kullandığı adamı ne kadar güzel seçmiş diye düşünüyorum. Evet, Davut da çobanlık yaptı. Ve kral olduktan sonra ruhsal bir çobanlık da yaptı aslında. Halkını temsil etti, halkına baktı. Tanrı'ya halkı için yalvardı değil mi? Hem gerçek çobanlığı bilen, hem ruhsal çobanlığı bilen bir adamın ağzından Tanrı bize bu mesajı iletiyor. Davut'un kendisi bir kraldı. Davut her şeye sahipti. Yani bir nevi kendisi de çobanlık ediyordu bunlara rağmen. Önceleri ki dediğim gibi gerçekten çobandı, koyunları güdüyordu. Ama ne fark ediyor? O zenginliğin içinde, o sarayların içerisinde her şey elinde olmasına rağmen Tanrı olmadan bir hiç olduğunu fark ediyor. Tanrı olmadan ben kimim ki diyor Davut. O olmadan ben yolu bile bulamam diyor. O derece kendisinin gerçek durumunu fark ediyor. O önde olmazsa ben yolu bulacak hikmette bile değilim diye fark ediyor Davut. Bugün fark etmemiz gereken şey budur. Tanrı olmazsa kendimizi o kadar da akıllı görmeyelim. O kadar da zeki olduğumuzu zannetmeyelim. Ve tüm krallığı, serveti, işleri Davut için Tanrı'ya teslim olmadan anlamsızdı aslında. Hiçbir faydası yoktu ona. Çünkü hayatı değerli kılan şey kardeşler Tanrı'nın bizimle olmasıdır. Hayatı yaşamaya değer kılan şey Tanrı'nın varlığıdır. Onun dışında hiçbir amaç bu hayatı yaşamaya değer kılmıyor. Ve başka hiçbir şey bize kalıcı rahatlık vermiyor. Kalıcı esenlik vermiyor. Kalıcı huzur vermiyor. Kalıcı sevinç vermiyor. Düşmanlar varken dahi ne okuyoruz? Davut'un sözünden Tanrı'nın varlığının bize eşlik etmesi o orduların önünde sofraya oturacak kadar büyük bir rahatlık veriyor. İnsanın düşmanı olduğunda, arkadan konuşanı olduğunda, stres içerisinde olduğunda, kaygılı olduğunda aslında yemek bile yiyemez değil mi? Hangimiz gerçekten çok stresliyken, sıkıntıdayken rahat uyuyoruz, yemek yiyoruz, anında iştahımız kesiliyor her birimizin. Davut bu insan gerçeğini yaşayan bir adamdı. Ve diyor ki düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Sendeki huzur o kadar rahattır. İştahına bile engel olamaz kimse yani. Uykusuna bile engel olamaz. O orduların önünde sofraya oturacak rahatlığı Tanrı bize sağlayabilir. İnsan kaygılı ve stresliyken düşünemese bile Rab o sofrada onun bakımını yapar, onu tazeler, onunla ilgilenir, yağ sürer ve ayağa kaldırır aslında. Çoban yolu ne kadar dikkatli hazırlarsa hazırlasın, koyun bir şekilde dikenlere, deve dikenlerine sağa sola çarpar, yaralanır, zayıflar, düşer. Ama her günün sonunda çoban onunla ilgilenir. Çoban yağ sürer ve çoban gerçekten onu iyi hissettirir. Bizim Tanrımız böyle bir Tanrı'dır kardeşler. Her günün sonunda eğer yaralıysak, eğer ihtiyacımız varsa, eğer sıkıntı, stres ve kaygı içerisindeysek bizi orada bekliyor. Elinde yağla bizi iyileştirmeyi, bizi temizlemeyi ve bizi tazelemek için harekete geçmeyi bekliyor. O yüzden gelin çobana gidelim. Yani her günün sonunda nazikçe ilgilenen Tanrımıza yaklaşalım. Değerli dostlar, sevgili kardeşler, saygıdeğer büyüklerim. Tanrı'ya inandığını söyleyip de ona güvenmemek gerçekten çok üzücüdür. Tanrı'ya inandığını, Tanrı'ya güvendiğini söyleyip de hayatını gerçekten ona teslim edememek çok acı vericidir. O yüzden bize sonsuz yaşamı daha bu dünyadayken vermeye başlayan Tanrı'ya gitmek bu dünyadaki, bu hayattaki en değerli şeydir. Unutmayalım. Kalıcı amacımız olmalıdır. Ve bugün diliyorum ki Tanrı yüreğimizdeki her olumsuz düşünceye, kaygıya, strese, hayal kırıklığına dokunsun. Gerçekten bugün dokunmadan çıkarmasın hiçbirinizi buradan. Ve kendi çabamızla yaptığımız şeyleri de aynı zamanda bize göstersin. Ki rahatlayalım artık. O taşıdığımız yükten, o sırtımızı büktüm büktüm eden ağırlıklardan artık kurtulalım. Rab bunu istiyor. Rab o yükleri atmamızı istiyor. Rab çobanın huzurunda sakinleşmemizi istiyor. Sakin suların kıyısında dinlenmemizi istiyor. Tanrı'nın varlığında huzur bulmak isteyen herkese de bunu verecek. Lütfen gelin onunla sakin sulara gidelim. Gelin onunla gerçekten yeşil çaylarda yatalım. Gelin bu dünyanın stresinden, kaygısından, korkusundan artık kurtulmaya çalışalım. Evet, karanlık ölüm vadisinden geçsek bile kötülükten korkmayacağız. Çünkü değneği bize güven verir.